Ayrım 24.
31. Pierre'in dört nala izlediği general yamaçtan aşağı inince sert bir dönüş yaparak sola saptı. Pierre de onu gözden yitirince rüzgar gibi önünde yürüyen erlerin saflarına daldı. Aralarından sıyrılınca sağa ya da sola gitmeye çabaladı. Her yerde hepsi de kaygılı yüzlerle, ne olduğu anlaşılmayan ama herhalde önemli bir işle uğraşan erler vardı. Hepsi de üzerlerine atla gelen beyaz şapkalı şişman adama nedense hoşnutsuz ve soran bakışlarla bakıyorlardı. Biri ona birliğin ortasında atla dolaşılır mı diye bağırdı. Bir başkası atını dipçikle dürttü. Eğerin ucuna yapışarak kendini yana atan atına güçlükle egemen oldu ve dört nala erlerin önüne çıktı. Orası daha genişti. Önünde bir köprü vardı, köprünün yanı başında ise başka erler duruyor, ateş ediyorlardı. Pierre onlara yaklaştı. Ayırdında olmadan, Koloça'nın üzerinden geçen ve Gorki ile Borodino arasında bulunan köprüye gelmişti. Fransızlar saldırının ilk evresinde, Borodino'yu ele geçirdikten sonra bu köprüye saldırıyorlardı. Önünde bir köprü olduğunu ve köprünün iki yanında düzlükte bir akşam önce ayrımsadığı yığın yığın saman dizilerinin arasında dumanlar içinde erlerin bir şeyler yaptıklarını görüyordu. Ama bu noktada hiç durmayan top atışına karşın asıl savaş alanının burası olduğunu aklına bile getirmiyordu. Islık çala çala geçen kurşunların, başının üzerinden uçan güllelerin sesini işitmiyor, ırmağın öbür yakasında bulunan düşmanı ayrımsamıyordu. Uzun bir süre yaralılarla ölüleri de ayrımsamadı. Oysa birçokları hemen yanında yere düşüyorlardı. Dudaklarında silinmeyen bir gülümseyişle çevresine bakınıp duruyordu. Biri gene ona bakarak, ''Bu da ne diye cephenin önünde dolaşıyor?'' diye bağırdı. Birkaç kişi de ''Sağa geç, sağa geç!'' diye seslendiler. Pierre atını sağa sürdü ve hiç beklenmedik bir anda General Rayevski'nin yaveriyle karşılaştı. O da Pierre'e öfkeyle baktı. Herhalde o da bağırmaya hazırlanıyordu. Ama Pierre'i tanıyınca başıyla selamladı. ''Buralarda ne arıyorsunuz?'' dedi. Ve dört nala uzaklaştı. Pierre buranın kendisine göre olmadığını, başıboş dolaştığını duyumsayarak ve başkalarına engel olmaktan korkarak dört nala yaverin arkasından gitti. ''Demek burası öyle mi? Ben de sizinle kalabilir miyim?'' diye sordu. Yaver, ''Bir dakika, bir dakika!'' diye karşılık verdi. Dört nala düzlükte duran şişman bir albaya doğru gitti. Ona bir şeyler söyledi ve ancak ondan sonra gene Pierre'in yanına döndü. Gülümseyerek, ''Siz buralarda ne arıyorsunuz Kont?'' diye sordu. ''Hala olup bitenleri merak mı ediyorsunuz?'' Pierre, ''Evet, evet!'' dedi. Ama yaver atını yana sürerek yoluna devam etti. ''Burada Tanrı'ya şükür bir şey yok ama sol kanatta, Bagrasyon'un orada ortalık mezbahaya dönmüş, görmeyin çok kötü.'' diye açıkladı. Pierre sordu, ''Ya öyle mi? Peki ama nerede?'' Yaver, ''Şurada.'' dedi. ''İsterseniz benimle Tabia'ya gelin, bizim oradan görünür. Hem bizim bataryada daha pek o deyin dayanılmaz duruma gelmedi. Geliyor musunuz?'' Pierre çevresine bakınarak seyisini aradı. ''Evet, ben de sizinle geliyorum.'' dedi. Yollarını şaşırmış gibi yaya olarak dolaşan ya da sedyelerle taşınan yaralıları ilk kez işte o zaman gördü. Bir akşam önce geçtiği kokulu saman demetlerinin dizi dizi sıralandıkları aynı küçük düzlükte, o dizilere dik olarak miğferi düşmüş, başını da rahatsız bir biçimde kıvırmış bir er kımıltısız yatıyordu. Peki bunu niçin kaldırmamışlar diye soracak oldu ama aynı yöne dönüp, bakan yaverin yüzündeki sertliği görünce sustu. Kendi seyisini bulamamıştı. Yaverle birlikte yamaçta düzlükten geçip Rayevski'nin bulunduğu Tabia'ya doğru gitti. Atı hep yaverin atından geri kalıyor ve düzenli aralıklarla onu sarsıp duruyordu. Yaver, ''Siz herhalde ata binmeye alışık değilsiniz Kont'' dedi. Pierre şaşkın bir tavırla, ''Binerim ama şöyle böyle, yalnız at nedense çok zıplıyor.'' dedi. Yaver, ''Hay tanrım, yaralanmış.'' dedi. ''Sağ dizinin üstünde yara var, kurşunu yemiş. Sizi kutlarım Kont. Gazanız mübarek olsun.'' Dumanlar arasında 6. Kol Ordu'nun içinden ileri çıkarılmış olan ve atışlarıyla kulakları sağır eden topçu birliklerinin arkasından dolaşıp pek büyük olmayan bir ormana geldiler. Orman serinlik, sessizlik ve güç kokuları içindeydi. Pierre ile Yaver atlarından inip tepeye çıktılar. Yaver Tabia'ya yaklaşarak "General burada mı?" diye sordu. Sağa gösterilerek "Biraz önce buradaydılar, oraya gitti." diye karşılık verildi kendisine. Yaver sanki artık ne yapacağını bilmiyormuş gibi dönüp ona baktı. Pierre, "Siz benim için üzülmeyin canım," dedi. "Ben Tabia'ya giderim, izin verir misiniz?" "Evet, oraya gidin, oradan her şey görünür. Hem o deyinde tehlikeli değildir. Ben gelip sizi alırım." Pierre bataryanın bulunduğu yere yöneldi. Yaver ise gene ata binip ileriye doğru gitti. Ondan sonra artık bir daha görüşmediler. Çok daha sonra o gün bir merminin o yaverin elini kopardığını öğrenecekti. Girdiği Tabia sonradan Rusların Tabia'daki batarya ya da Rayevski'nin bataryası, Fransızların ise büyük çekiliş, uğursuz çekiliş, merkezin çekilişi dedikleri Tabia'ydı. Çevresindeki yüzlerce insanın can verdiği ve Fransızların cephenin en önemli noktası saydıkları yerdi. Tabia'da bir tepe ile aynı düzeyde her iki yönde ateş eden toplar duruyordu. Topların biraz arkasında piyade birlikleri vardı. Bu Tabia'ya girerken dar çevresine hendekler kazılmış ve üzerinde ateş eden birkaç topun bulunduğu yerin savaşın en önemli noktası olduğunu aklına bile getirmiyordu Pierre. Tam tersine burası, kendisi orada bulunduğu için, savaş alanının en önemsiz noktalarından biriymiş gibi geliyordu ona. Tabia'ya girdikten sonra gidip bataryayı kuşatan hendeğin ucuna oturdu ve dudaklarında bilinçsiz, memnun bir gülümseyişle çevresinde olup bitenlere baktı. Arada bir gene aynı gülümseyişle yerinden kalkıyor, topları dolduran ya da topa sürülecek mermilerle oradan oraya koşuşan erlere engel olmamaya çalışarak bataryada dolaşıyordu. Bataryadaki toplar ard arda ateş ediyor, sesleriyle kulakları sağır ediyor, tüm çevreyi barut dumanıyla dolduruyorlardı. Bataryanın koruduğu piyade erlerinin arasında duyumsanan korkunun tam tersine, burada geri kalanlardan siperlerle ayrılmış ve hepsi bir işle uğraşan, sayıları sınırlandırılmış insanların bulunduğu bataryada, herkesin aynı derecede duyduğu sıcak bir aile yaşantısının heyecanı dalgalanıyordu. Pierre gibi savaşla ilgisi olmayan beyaz sarı şapkalı bir adamın durup dururken çıka gelmesi bu insanları şaşırtmış, önce içlerinde hoşnutsuzluk uyandırmıştı. Erler yanından geçerken ona şaşkınlıkla, dahası korkuyla yan yan bakıyorlardı. Topçu subaylarının en yüksek rütbelisi, uzun boylu, uzun bacaklı, yüzü çiçek bozuğu bir adam, sözde en uçtaki topun durumunu gözden geçirmek içinmiş gibi Pierre'e yaklaştı ve ona merakla baktı. Henüz daha çocuk denilebilecek ve herhalde daha yeni savaş okulundan çıkmış, gencecik, yuvarlak yüzlü bir subaycık, buyruğuna verilmiş iki topu büyük bir çaba harcayarak yönetmek için buyruklar verirken, bir ara sert bir tavırla Pierre'e, "Beyefendi, lütfen yoldan çekilin, burada durulmaz," dedi. Erler Pierre'e bakarak hoşnutsuz bir tavırla başlarını sallıyorlardı. Ama bu beyaz şapkalı adamın hiçbir zararı dokunmadığı kanısına varmakta gecikmediler. Adam Tabia'nın yamaca bakan kenarında uslu uslu oturuyor ya da bataryada çekingen bir gülümseyişle erlerin önünde saygıyla bir yana çekilip kurşun yağmuru altında sanki bir bulvardaymış gibi rahatça dolaşıyordu. Bunu görünce erlerin ona karşı duydukları hoşnutsuz şaşkınlığın yerini yavaş yavaş başka bir duygu aldı. Orada besledikleri hayvanlara, köpeklere, horozlara, keçilere ve genel olarak ordudaki birliklerde barınan tüm hayvanlara karşı duydukları şakayla karışık bir sevgiydi bu. Onu hemen içlerinden kendilerinden biri kabul etmiş, benimsemiş, dahası bir at bile takmışlardı. "Bizim beyefendi," diyor ve ondan söz ederken kendi aralarında sevecenlikle gülüşüyorlardı. Bir gülle Pierre'in iki adım ilerisinde yere saplandı. Genç adam güllelerin püskürttüğü toprağı giysisinden temizlemeye çalışarak dudaklarında bir gülümseme ile çevresine bakındı. Kırmızı yüzlü, iri yapılı bir er, sağlam beyaz dişlerini göstere göstere Pierre'e döndü. ''Tanrı aşkına siz hiç korkmuyor musunuz beyefendi?'' diye sordu. Pierre, ''Sen korkuyor musun?'' diye karşılık verdi. Er gülerek, ''Korkmaz olur muyum hiç?'' dedi. ''Gülle adam acır mı? Bir çarptı mı bağırsaklar dışarı, korku duyulmaz mı hiç?'' Birkaç er yüzlerinde neşeli ve sevecen bir havayla Pierre'in yanında durdular. Onun bu konuşmasını hiç beklemiyorlardı ve Pierre'de gördükleri bu yüreklilik onları sevindirmişti. ''Biz askeriz, bu iş işimiz. Bir beyefendi böyle olsun şaşılacak şey ama ne beyefendiymiş?'' Genç subay Pierre'in çevresinde toplanmış olan erlere ''Herkes yerine!'' diye bağırdı. Bu genç subay herhalde ilk ya da ikinci kez görev başında olduğu için erlerle olsun, komutanlarıyla olsun özel bir resmiyet ve kesinlikle konuşuyordu. Topların ve tüfeklerin yankılar bırakan atışları tüm savaş alanında gittikçe şiddetleniyordu. Solda Bagration'un ileri karakollarının olduğu yerde daha yoğun bir hal almıştı. Ama Pierre'in bulunduğu yerde ateş eden topların dumanından ötürü orada olup bitenlerin hemen hemen hiçbirini görme olasılığı yoktu. Ayrıca Pierre'in tüm dikkati bataryada, başkalarından siperlerle ayrılmış, bir aile gibi duran bir avuç insan üzerinde toplanmıştı. İlk anlarda savaş alanını görüp atışların sesini duyduğu vakit duyumsadığı o bilinçsiz neşeyle karışık heyecanın yerini şimdi özellikle o düzlükte tek başına yatan eri gördükten sonra bambaşka bir duygu almıştı. Hendeğin ucunda otururken çevresindeki kişileri gözlemliyordu şimdi. Saat 10'a doğru bataryadan götürülen insanlar 20'yi bulmuş, toplardan ikisi parçalanmış, mermiler bataryaya daha sık isabet etmeye başlamıştı. Uzaklardan gelen kurşunlar vızıldıya vızıldıya ıslık çala çala geliyor ama bataryadakiler bunu ayrımsamıyor gibiydiler. Her yönden neşeli konuşmalar, şakalar duyuluyordu. Erlerden biri ıslık çala çala gelen bir humbaraya ''Tombu!'' diye bağırıyordu. Bir merminin uçup bataryayı geçtiğini ve bataryanın koruduğu siperlere isabet ettiğini görerek kahkahalarla gülüyor ve ''Buraya değil piyadeye!'' diye ekliyordu bir başkası. Bir başka er uçarak geçen bir merminin korkusundan çömelen bir köylüye ''Ne o, tanıdık mı yoksa?'' diye gülerek soruyordu. Birkaç er tepenin kenarında toplanmış, ileride olup bitenlere bakıyorlardı. Yarın öbür yüzünü işaret ederek ''Bak ileri cepheleri geriye çekiyorlar görüyor musun? Geriye doğru gittiler.'' diyorlardı. Yaşlı bir onbaşı ''Siz kendi işinize bakın.'' diye bağırdı onlara. ''Madem geri gittiler demek ki arkada çarpışma var.'' Onbaşı bunu söyledikten sonra erlerden birinin omuzundan yakaladı ve onu diziyle arkasından itti. Gülüşmeler duyuluyor, bir yandan da ''Beşinci topu çekin.'' diye bağırıyorlardı. Eski topun yerine yenisini getirenlerin neşeli sesleri işitiliyordu. ''Hadi çocuklar, hep birden dayanın. Ha hop!'' Kırmızı yüzlü şakacı er dişlerini ortaya seren bir gülüşle ''Hay tanrım, neredeyse bizim beyefendinin şapkasını yere düşürüyordu.'' dedi. Sonra erlerden birinin ayağına isabet eden gülleyi azarlar gibi ''Seni gidi yaramaz.'' diye söylendi. Bir başkası yaralıları almak için sakına sakına bataryaya giren gönüllülere gülerek ''Hey tilkiler, buraya baksanıza!'' diye bağırıyordu. Ayağı parçalanmış bir erin önünde bocalayan gönüllülere seslendi. ''Ne o? Yoksa bu çorba hoşunuza gitmedi mi? Ah sizi gidi kargalar, rahata alıştınız.'' Köylüler de ''Biz yani şey, böyle şeyleri ölüm gibi sevmeyiz.'' diye alay ediyorlardı. Pierre, her isabet eden mermiden, her yitikten sonra herkeste heyecanın gittikçe daha çok arttığını duyumsuyordu. Yaklaşan bir fırtına bulutunun altından fışkıran ve gittikçe daha çok şiddetlenen bir ateşin şimşekleri, sanki olup bitenlere bir karşı tepki olarak ortaya çıkıyormuş gibi, bu insanların yüzleri gittikçe daha çok ve daha sık aydınlatır olmuştu şimdi. Pierre, öndeki savaş alanına bakmıyor, orada olup bitenleri öğrenmeye çalışmıyordu. Tüm varlığı bu gittikçe daha çok şiddetlenen ve kendisinin de bunu kesin olarak duyumsuyordu. Ruhunda alevlenmeye başlayan ateşe doğru çevrilmişti. Saat 10'da bataryanın önünde fundalıkların arasında ve Komenka Irmağı boyunda mevzilenmiş olan piyade erleri geri çekildiler. Erlerin onun yanından yaralılar tüfeklerin üzerinde taşıyarak koşa koşa geçtikleri görülüyordu bataryadan. Bir general yaveriyle birlikte tabiyaya girdi ve albayla konuştukça Pierre de sert bir tavırla baktıktan sonra gene aşağıya inerek piyadeyi koruyan birliklerin atışlara daha az hedef olmaları için yere yatmalarını buyurdu. Hemen arkasından bataryanın daha sağında bulunan piyade saflarında trompet sesiyle komuta sesleri duyuldu. Bataryadan bakılınca piyade saflarının nasıl ileri doğru atıldıkları görülüyordu. Pierre aralıktan bakıyordu. Özellikle bir yüz gözüne çarptı. Kılıcını indirmiş olarak arka saflarda giden ve huzursuz bir tavırla çevresine bakınan gencecik, solgun yüzlü bir subaydı bu. Piyade saflarındaki erler duman içinde görünmez oldular. Bir bağırışma dalgalandı, uzun uzun ve aralıksız tüfek sesleri duyuldu. Birkaç dakika sonra oradan yığınla yaralı ve sedye döndü. Bataryaya daha sık mermi isabet etmeye başlamıştı. Birkaç ölü kaldırılmadan yatıyordu olduğu yerde. Topların yanında erler daha büyük bir heyecanla daha çok didinip duruyorlardı. Artık Pierre'e hiç kimse dikkat etmiyordu. Bir iki kez ayağa dolaştığı için azarlandığı oldu. Üst rütbeli subaylar kaşlarını çatmış olarak geniş, hızlı adımlarla bir toptan öbürüne gidiyorlardı. Gencecik subay yanakları daha da kızarmış olarak daha büyük bir çabayla erlere komuta ediyordu şimdi. Erler toplara sıkıştırılacak patlayıcı maddeyi elden ele veriyor, oldukları yerde dönüp topları dolduruyor ve görevlerini gergin bir ruh haliyle gösterişle yapıyorlardı. Yürürken bedenleri yaylıymış gibi oradan oraya zıplıyorlardı. Fırtına bulutu bataryanın üzerine çökmüştü ve Pierre'in gittikçe nasıl alevlendiğini izlediği tüm yüzlerde alev alev yanıyordu. Pierre üst rütbeli bir subayın yanında duruyordu. Genç subay eli şapkasının siperinde koşarak yaklaştı. "Sayın albayım, elimde yalnız 8 atımlık barutum kaldı. Ateşe devam edelim mi?" diye sordu. Mazgaldan bakan üst rütbeli subay ona yanıt vermeden "Seri ateş!" diye bağırdı. Birden beklenmedik bir şey oldu. "Ah!" diye bağırdı genç subaycık. Ve kıvrılarak tıpkı havada uçarken vurulmuş bir kuş gibi yığılıverdi yere. Pierre'in bulanık gören gözleri önünde her şey tuhaf, belirsiz ve kapkara kesildi birden. Mermiler birbiri arkasından ıslık çalarak geliyor ve yerlere, toplara çarpıyorlardı. Daha önce bu seslere kulak vermemiş olan Pierre onları şimdi işitiyordu. Bataryanın yan yerinde sağda erler hurra sesleriyle ileriye değil de Pierre'in gördüğüne göre geriye doğru koşuyorlardı. Bir gülle Pierre'in üzerinde durduğu yarın tam kenarına çarptı. Toprak döküldü, genç kontun gözlerinin önünde siyah bir yuvarlak belirdi ve aynı anda şap diye bir şeyin içine girdi. O anda bataryaya giren gönüllüler geriye doğru koştular. Subay "Seri ateşe devam!" diye bağırıyordu. Onbaşı üst rütbeli subaya yaklaştı ve korku dolu fısıldayan bir sesle, tıpkı sofracı başının efendisine istediği şaraptan artık kalmadığını bildirdiği gibi, artık toplara doldurulacak barut kalmadığını söyledi. Subay Pierre'e doğru dönerek "Alçaklar ne yapıyorlar?" diye bağırdı. Yüzü kıpkırmızı ve terliydi. Çatık kaşlarının altında gözleri pırıl pırıldı. Öfkeyle tepeden tırnağa süzdü Pierre'i. Sonra erine dönerek, "Koş yedek barutu getir, sandıkları getir!" diye bağırdı. Pierre, "Ben giderim!" dedi. Subay ona karşılık vermeden geniş adımlarla öbür yana geçti. "Ateş etme, bekle!" diye bağırdı. Yedek barutu getirmesi buyrulan er Pierre'le çarpıştı. "Ah beyefendi, senin yerin burası değil ki!" diyerek aşağıya doğru koştu. Pierre, gencecik subayın yığıldığı yerin dolayından geçip koştu erin arkasından. Üzerinden 1-2-3 gülle uçtu. Önde, yanda, arkada bir yerlere çarptı bunlar. Pierre koşarak aşağı indi. Tam yeşil sandıklara koşarak yaklaşacağı sırada birden "Nereye gidiyorum ben?" diye düşündü. "İleri mi yoksa geri mi?" Kararsızlık içinde bir an durakladı. Sonra birden korkunç bir sarsıntıyla geriye, toprağın üzerine uçtu. Aynı anda müthiş bir parıltı onu tepeden tırnağa aydınlattı ve kulaklarında uğultu, çatırtı ve ıslıkla karışık sağır edici bir patlama oldu. Kendine gelince elleri iki yana dayalı olarak toprağın üzerinde oturduğunu ayrımsadı. Yanında durduğu sazlık yok olmuştu. Yanmış yeşil tahtalar ve bez parçaları kavrulmuş otların üzerinde oraya buraya saçılmış duruyordu. Bir at parçalanmış okunu sürükleye sürükleye dört nala yanından geçti. Bir başka at da tıpkı onun gibi toprağın üzerinde yatıyor, uzun ve tiz bir sesle kişniyordu. 32. Pierre korkudan kendini yitirerek fırladı ve çevresindeki tüm ürkünç şeylere karşı tek sığınak olarak gördüğü bataryada artık silah seslerinin duyulmadığını ama birilerinin orada bir şeyler yaptıklarını ayrımsadı. Bunların kim olduğunu anlamaya fırsat bulamadı. Albayın sanki aşağıda olan bir şeye dikkatle bakıyormuş gibi yüzüstü yattığını gördü. Hemen ardından da bir erin onu kollarından yakalamış olan insanlardan kurtarmaya çabalayarak ''Kardeşler!'' diye bağırdığını işitti. Ama daha albayın öldürülmüş olduğunu, ''Kardeşler!'' diye bağıranın tutsak düştüğünü ve bir başka erin de gözlerinin önünde sırtından süngülendiğini anlamaya vakit bulamamıştı. Daha sipere koşarak girdiği anda sıska, sarı, yüzü kanter içinde lacivert üniformalı ve elinde kısa bir kılıç tutan adam bir şeyler bağırarak üzerine atıldı. Pierre birbirini görmeden koşarken onlarla çarpışacağını anlayarak bir ön seziyle kendini korumak için ellerini ileriye uzattı ve o adamı, bu Fransız subayıydı, bir eliyle omzundan öbür eliyle de boğazından yakaladı. Subay kılıcını bırakarak Pierre'i yakasından kavramıştı. Birkaç saniye ikisi de korku dolu gözlerle birbirlerinin onlara yabancı gelen yüzlerine baktılar ve ikisi de şimdi ne yapmak gerektiğini bilmeden kararsızlık içinde kaldılar. Her biri, şimdi ben mi onun tutsağı oldum yoksa o mu benim tutsağım diye düşünüyordu. Ama belliydi ki Fransız subayı kendisinin tutsak olduğu düşüncesini daha akla yakın buluyordu. Çünkü boğazına sarılan güçlü el korkusunun etkisi altında gittikçe onu daha çok sıkıyordu. Fransız bir şey söylemek istiyordu ama tam başlarının üzerinden ve iyice alçaktan korkunç bir ıslıkla bir gülle geçti o sırada birden. Fransız subayı o değin çabuk eğildi ki Pierre adamın başının koptuğunu sandı. O da başını eğmiş ellerini çekmişti. Artık kimin kimi tutsak ettiğini düşünmeden fırlayıp koşarak bataryaya girdi Fransız. Pierre ise ölülere ve yaralılara basıp tökezliğe tökezliğe tepeden aşağıya indi. Ölüler ve yaralılar onu ayaklarından yakalayacaklardı sanki. Aşağıya indiği anda karşıdan kalabalık bir halde koşarak gelen Rus erleri belirdi. Düşe kalka, tökezliğe tökezliğe, bağıra çağıra, birbirleriyle şakalaşa şakalaşa bir fırtına gibi bataryanın üzerine geliyorlardı. Bu sonradan Yermolov'un böylesine bir yararlılığın ancak yürekliliği ve şansı sayesinden olabildiğini söyleyerek kendine mal ettiği saldırıydı. Daha sonra saldırıdan söz ederken cebindeki bütün Georgi nişanlarını avuç avuç tabiyeye fırlattığını ileri sürecekti. Bataryayı ele geçirmiş olan Fransızlar kaçmaya başlamışlardı. Bizimkiler hurra çığlıklarıyla Fransızları bataryadan o değin uzağa kovaladılar ki onları durdurmak bile başlı başına bir sorun oldu. Tutsakları arabalarla aşağıya indirdiler. Bu arada yaralı bir Fransız generali de vardı. Subaylar hemen onun çevresini sarmışlardı. Pierre'in tanıdığı tanımadığı yığın yığın Rus ve Fransız yaralısı, yüzleri çektikleri acıdan korkunçlaşmış halde yürüyor, yerlerde sürünüyor ya da eldeki birkaç sedye ile bataryadan aşağıya götürülüyorlardı.